Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selam. Selamun aleyküm, kalimera, sabah elahir, boreda, habari, dilam, şvidovisa, doginan, nihao, buenos dias, aloha, ne diyorsanız günaydın. Bu arada girişimiz araklanmış, hem de İslami usullere uygun olarak araklanmış. Dün de onu gördük, sağ olsun bir izleyicinin söylemiyle. Şu yayını hadi paylaşın, ondan sonrasında bugün size dava anlatacağım, dava. Bana şunu söylemeyin sakın, davası mı olur diye, davası olur. Ahmet Davutoğlu dün bir yayınlanan partisini yayınladığı bir videoyla davasını sattı eleştirilerine yanıt verdi. Ben size gelin bu davayı yakından tanıyan biri olarak dava neymiş bir parça anlatayım, olur mu? Daha önce bunu konuştuk ama belli ki yeniden konuşmamız gerekiyor. Çünkü olmamış ya, bazı arkadaşlar için otur olmamış sıfır dememiz gerekiyor çünkü. Şimdi şu dava hikayesi nereden çıktı? Önce bir onu konuşalım. Dava denilen şey, yani insanların dava diye anlatmaya çalıştıkları hikaye şu özetle. Bu siyasi hareketin içine bir şekilde girmiş, eklemlenmiş, içinde bulunmuş falan insanlar ayrıldıktan sonra sen davayı sattın eleştirisi geliyor hemen. Dava nedir? Nereden kaynaklanıyor? Kim koydu bu davanın adını? Önce bunu doğru teşhis etmek gerekiyor. Dava kim? Kimdir bu davayı yapan? Yani eğer bir davadan bahsetmek mümkünse, böyle bir şey söz konusuysa, 2001 yılının Ağustos ayında bu parti kurulurken o gün orada olanlarla bugün aynı yerde olanları da ayırmak gerekmiyor mu? Ya kardeşim, siz o gün davayı beraber oluşturduğunuz insanları terk ettiniz her şeyden önce. Hem onları şutlayıp hem de ondan sonra dediniz ki sen davayı sattın. Yok ki öyle bir şey. Ortada öyle bir şey yok. Davayı sen tahliye ettin. Bitti o dava. Kapatıldı. Üstelik öyle kötü kapatıldı ki yargıya güven kalmayarak bitti o dava. Duruşması görülmedi. Sen görüldüğünü iddia ediyorsun. Öyle bir dava hiç olmadı. Ama ben bugün sana başka bir yerden anlatacağım bu davayı. Diyeceğim ki bir dakika ya. Ahmet Davutoğlu'nun sözleriyle eğer İşte damadını zengin etmezse, onu bunu yapmaksa, Türkiye'de 5 tane büyük müteahhite Türkiye'yi peşkeş çekmekse, evet sattım ben o davayı falan diyor ya. Sadece buna gerek yok ki. Ya kardeşim bak, bu iş çıkarken, yani Adalet ve Kalkınma Partisi 2001 yıl Ağustos ayında kurulurken bu kardeşin oradaydı. Hani sana hep anlatıyorum ya, bu kardeşin oradaydı. Hani atıyorsun, insanlara bir yalan söylüyorsun. Hatırlayacak olanları bir aklından geçir ya. Yani ben bunu söylüyorum ama ulan biri hatırlar bunu söyler, rezil oluruz. Gerçi bu camiada rezil olmak gibi bir durum söz konusu değil. Dün bu yayının girişini olduğu gibi araklayan insan, üstelik Medyascope'da ekrana çıkan, televizyon programlarında ekrana çıkan, hurafelerle anlatılan dine karşı çıkmış insanlardan biri, bir din adamı, olduğu gibi yayının girişini indirmekle, bununla yayın yapmakla övünen ve kendisini uyardığım zaman ya bu oldu mu dediğim zaman gördüm, çok hoşuma gitti. Sizin de bundan selamın telifi olabileceğini düşünmeyeceğinize inandığım için falan diye bir de insanların önüne atıyor. Bu arkadaşların temel özelliğidir. 2001 yılında Ağustos ayında bu parti kurulurken temel çıkış noktası toplumdaki bir grup derdin acil olarak çözümlenmesiydi. Hatırlıyorsunuz hikayeyi. 3Y ile mücadele. Yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar. Şimdi ben bugün daha önce yaptım ama bugün bunu tazelememiz gerekiyor bizim. Çünkü öyle hikayeler anlatılıyor ki insanlar değişimin nereden geldiğini düşünmeye başladılar. Bir dakika ya. Bir dakika kardeşim. Afganistan dediğin ülke bugün sadece Taliban işgaline uğradığı için, Taliban yönetimi ele geçirdiği için bugünkü derdin içine batmış değil ki. Afganistan zaten böyle yaşıyor. Kademeli olarak böyle yaşıyordu Afganistan. Sen bakma orada paylaşılan fotoğraflara. 70'lerde mini etekli Afgan kadınları falan. Geç bunları, geç. Geç. İran'dan da çıkartırsın o fotoğrafları. Zihniyet, neyin nereden nereye geldiğini düşünmek zorundayız biz. 2001 yılı Ağustos'unda bu parti kurulurken yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla mücadele iddiasının yanında Türkiye'de bir takım vesayet sistemlerinin de karşısına çıkılacağını anlatarak, insanlara bunu iddia ederek çıktı. Ve onlara dedi ki, senin bugüne kadarki sorunlarının pek çoğu, bununla ilgili konuşmaları görebilirsiniz, bu sorunların pek çoğu aslında senin üzerinde oynanan bir takım oyunlarla ve yasaklarla alakalı. Nereden biliyorum? Vallahi ben oradaydım. Hani zaman zaman söylüyorum, içinizden inanmayanlar da olabilir. O gün o zaman dedim ki bu sabah, bir dakika dedim ya, bir dakika. Ya hocam ben bunu anlatayım ya insanlara. Hatta bugün TBT günü değil ama hani sosyal medya söylemiyle bir dakika bir gösterelim. Ben olay anında oradaydımı gösterelim. Bak şurada soldaki yumurta gibi çocuğu görüyor musun? Heh, o benim işte, elinde NTV mikrofonu var. Öbür taraftaki genç erkeği görüyor musun? Bayağı genç Tayyip Erdoğan. Bu fotoğraf bugünden 18 sene önce çekilmiş bir fotoğraf. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, bunu yazın bir kenara. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Ankara'da, Balgat'ta, Ceyhun Atuf Kansu Caddesi'ndeki küçücük ilk genel merkezinde, Erdoğan o genel merkezde başbakan oldu. Bak karşıda bir tane kafe var, görüyor musun? Şu anda duruyor mu bilmiyorum ama taksi kafe adı. Çok güzel köfte yapardı. Erdoğan oradan köfte yerdi geçmişte. Niye anlatıyorum bunu? Güzelleme yapmak için mi? Hayır. Bu gelişimi ilk gününden beri biliyorum ben. O yüzden kime ne hikaye anlatırlarsa anlatsınlar. Hani bir takım kerameti kendinden menkul akademisyenler ortaya çıkıyor. Adamın yaşı 29, sana bir siyaset tarihi anlatıyor. Diyorsun ki ulan ben kaçırmışım bunları. Hayır yani... Sonuçta nereden baksan 32-33 senelik gazeteciyim. Ben görmedim bunları abi, adam haklı. Yaşı tutmuyor gerçi ama öyle değil işte. O hikayeler öyle olmuyor. Bugün biri bir şey söylediği zaman, salladığı zaman, o yüzden bu yayında çok şükür 6 sene boyunca yüzünüzü yere eğdirmedim sizin. Kendi yüzümü de yere eğdirmedim. Bunun için özellikle dikkat ediyorum. Hani biri bir şey söylediği zaman atma diyorsan bunun için söylüyorum. Bugün size bunun fotoğraflı ispatını da yapayım dedim. Yayının sonunda başka bir yumurta fotoğraf daha göstereceğim size. Sakin olun, alıcıların ayarıyla oynamayın. O zamanlar öyleydi. Şimdi bu parti kurulurken partinin temelinde bütün siyasi partilerin İçişleri Bakanlığı'na hemen başvuru yapmaları, işte kuruluş aşamasını tamamlamaları ve biliyorsunuz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bir dosya açılıyor. O dosyanın içine kespiç yapıştırılar falan da yapılıyor. Partiyle ilgili ot oldu, çöp oldu falan filan diye dolduruluyor. Gerekirse açılacak bir kapatma davası için. Tam bu dönemde bütün partilerde olduğu gibi, elbette olması gerektiği gibi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de parti tüzüğü oluşturuldu. Parti tüzüğü oluşturuldu, oluşturulmasına da tüzüğün oluşumunda öyle ifadeler yazıldı ki, size burada daha önce birkaç tanesini okudum. Öyle ifadeler yazıldı ki diyorsun ki böyle baktığın zaman bugün, ulan bu nedir ya? Vay arkadaş, keşke bizde de olsa böyle parti. Sonra diyorsun ki ulan bizde zaten bu parti. 20 yıldır da iktidarda üstelik. Bak şimdi sana, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin parti tüzüğü bu. Bu kitabın bastırılma tarihi, hafızam beni yanıltmıyorsa, genelde tarih atarım ben böyle şeylere. 2003 yılında parti tüzüğünde öyle ifadeler kullanıldı ki insanlar o gün, mesela ilk kez Adalet ve Kalkınma Partisi ile tanışan insanlar baktıklarında dediler ki tamam ya, budur işte. Bu ulan, yani olacak be bu sefer. Bak şimdi sana parti tüzüğünden bir madde okuyacağım. Parti tüzüğünün birinci kısmında, genel esasların düzenlendiği birinci kısmında öyle bir düzenleme var ki dördüncü maddenin 8. fıkrasını okuyorum. Dikkat! Adalet ve Kalkınma Partisi, bireylerin inandıkları gibi yaşama, ya gülme, bir dur kardeşim. Bireylerin inandıkları gibi yaşama, düşündükleri gibi ifade etme haklarının tartışılmaz olduğunu, inanç ve düşüncenin hukuka uygun olarak tanıtım ve propagandasının, neymiş efendim? İnanç ve düşüncenin hukuka uygun olarak tanıtım ve propagandasının, yani anayasada yazdığı gibi mesela önceden haber vermeksizin, şiddet içermeden her türlü gösteri, yürüyüş olabilir, neyse. Bireylere ve sivil toplum kuruluşlarına ait bir hak ve yetki olduğunu, her bireyin her kurumda ve yaşamın her alanında eşit ve ortak hakları bulunduğunu, dolayısıyla devletin hiçbir inanç ve düşünceden yana veya karşı tutum sergilememesi gerektiğini. Nasıl yani? Hiçbir inanç ve tutum. Bir dakika ya. Dur bir dakika. Benim için neler dediler? Alevi dediler, Ermeni dediler falan. Allah Allah. Demek o zaman öyleymiş. Anayasada yer alan laiklik ve kanun önünde eşitlik ilkelerinin bu anlayış ve bakışın güvencesini teşkil ettiğini vurgular. Devletin ve parti tüzel kişiliğinin bu alanda yüklenebileceği işlevin dikkat, sadece hak kullanımlarını sağlayıcı ve güvence altına alıcı özgür ortamı hazırlamaktan ibaret olduğunu kabul eder. Temel hak ve özgürlüklerin oylama konusu olmayacağını savunur. Ney? Temel hak ve özgürlüklerin oylama konusu olmayacağını savunur. Adalet ve Kalkınma Partisi parti tüzüğü. Şimdi bu kitap dağıtıldığında 2003 yılının sonlarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Hafızam beni yanıltmıyorsa olabilir. Yani birkaç aylık bir fark olabilir arada. Özellikle bu maddenin mesela çok tartışıldığını hatırlıyorum. Çünkü o dönemde Avrupa ile ilişkilerin geliştirilmesi gerektiği gibi bir fikir olduğu ve bunun Türkiye'de yaygınlaşmak zorunda olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tarafından temel ilke olarak kabul edilmişti. Deniyordu ki biz gündemimizin birinci maddesi olarak bunu tutmak zorundayız. Çünkü olur da Avrupa Birliği bizi almazsa bile biz mesela Kopenhag kriterlerine Ankara kriterleri deriz, Maastricht kriterlerine de İstanbul kriterleri deriz, yürür gideriz. Biz insan hakları evrensel beyannamesinin peşindeyiz. Allah Allah. Ulan herhalde olabilir, değil mi? Böyle düşünüyorsunuz. Demin ne diyordu? Devletin bu konuda düzenleyicilik rolü olmayacağını, kimse tarafında eşitliği bozacak bir ağırlık kullanamayacağını söylüyordu, değil mi? Adalet ve Kalkınma Partisi tüzüğü. Şimdi parti kuruldu. Kuruluşla birlikte elbette bir de partinin ilkelerinin belirlenmesi gerekti. Yani boru değil. Çünkü bu parti kuruldu ama neye göre kuruldu? Bundan sonra nasıl yaşayacak? İnsanların bunu bilmesi gerekiyor. Bir kitap daha yayınlandı. İlkeler ve Kurucular Kurulu. Şimdi burada Kurucular Kurulu'nun içinde bakın mesela açtım. İdris Naim Şahin'in mesela fotoğrafı var. Görüyor musunuz? İlginç. Açtığın zaman böyle denk geliyorsun. Ulan bu insanlar nereden çıkmış diyorsun. Acayip acayip adamlar. Bak Ali Babacan'ın fotoğrafı var mesela. Yani bu davanın ne olduğu Ali Babacan? Bu davanın ne olduğunu bilmeyen insanlar değil. Ve burada deniyor ki, hani demin konuştuk ya temel hak ve özgürlükler. Bak daha oraya gelmeden, partinin kitabın daha birinci sayfasında söylediği söylem ve dil bölümündeki ifadeye dikkatini çekiyorum. Partimiz, söylemlerinde toplumsal gelenekleri, kanaatleri ve evrensel değerleri veri olarak kabul eder. Partimiz, söylemlerinde toplumsal hassasiyetleri dikkate alır. Partimiz söylemlerinde anlaşılır, sade, tutarlı, gerçekçi, güncel, dinamik bir dil ve üslup kullanır. Temel hak ve özgürlükler bölümüne geliyor. Evet özellikle öyle dedim Gülhan'ım. Hani beni gördüğüne sevindiğini söylüyorsun. Nereden inanayım bunu? At bir takla da göreyim demişti ya. Oydu Sinayim Şahin. Temel hak ve özgürlükler bölüm 5. Partimiz insanı özgür bir varlık olarak tanımlar. Bireysel ve toplumsal özgürleşmeyi esas kabul eder. İnsanın doğuştan var olan, dokunulamaz, devredilmez, vazgeçilmez ve ertelenemez hakları olduğunu savunur. Partimiz, lütfen dikkat, demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olmamak kaydıyla, hiçbir bahane ile temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunacak düzenleme yapılamayacağını ve oylama konusu yapılamayacağını savunur. Hoppala! Hiçbiri diyor, hiçbir konuda düzenleme yapamazsın. Sabah bu konuda yani çok takıntılı olduğum haberlerden bir tanesidir bu. Çünkü haberin yapıldığı günü son derece net hatırlıyorum. İnsanın böyle karnına ağrılar girmesine neden olan bir dönemdi. Çünkü Avrupa Birliği'nden, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden özür dilerim. Bir karar çıktı. Denildi ki türban evrensel özgürlükler içinde değerlendirilemez. Üniversitelerde türban yasağı kanuna uygundur. Hoppala paşam mal kara keşan bir dağıldı Türkiye. Ankara, önce Ankara koptu tabii. Şimdi size bir şey okuyacağım. Bunun içinde Tayyip Erdoğan konuşurken dedi ki bir dakika. Türban konusunda lütfen dikkat dinleyin. İçinizde hala hatırlayanlar vardır bunu. Tarihini de söyleyeyim size. Ben çünkü sabah tarih için açtım. Bunu bulabiliyorsunuz ya haberi hatırladıktan sonra. Tarihi de 16 Kasım 2005'miş. 2005, 2011 dedim değil mi? 16 Kasım 2005. Ben NTV'de demin gördüğünüz yumurta olarak çalışıyorum NTV'de o dönemde. Şurada sol baştaki arkadaş benim. Saç var alıcıların ayarıyla oynamayın. O benim. Yanımda bakın Umut Yer Tutan var. Buradan başka görebileceğiniz... Şurada bakın sağ başta gözlüklü, siyah gözlüklü bir muhabir arkadaşım var. Size hep anlatıyorum ya, Anadolu Ajansı eskiden böyle bir Anadolu Ajansı değildi. Devletin beyaz enerji iddianamesini yazdı orası diye. İşte o haberi yapan sevgili Coşkun mesela, o da kulakları çınlasın. Neyse. Olay oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden türban kararı çıktı. Tayyip Erdoğan bir açıklama yaptı. Dedi ki bak, dokunmadan virgülüne ellemeden okuyorum. Türban konusunda mahkemenin söz söyleme hakkı yoktur. Söz söyleme hakkı din ulemasınındır. Ney? Söz söyleme hakkı din ulemasınındır. Hani dün burada konuştuk ya, Adalet Bakanlığı'nın Boğaziçi eylemleri sırasında, Boğaziçi'nde yaşananlarla ilgili olarak görüş bildirirken söylediği, Türkiye'de işte dinen eşcinsellik haram görünüyordur falan, insanlar aa 2021'de söylüyorsun. 2005 yılında bu. 2005 yılında. O dönemde adım kadar iyi hatırlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında Deniz Baykal var. Zaten parlamento iki partili. Bir CHP var, bir AKP var. Başka parti yok. Söz söyleme yetkisi din ulemasınındır. Deniz Baykal çıktı. Tam da kongre dönemiydi yanlış hatırlamıyorsam Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Çok net kalmamış aklımda ama bir zahmet bir Google'dan bakar mısınız? Tam bu dönem, yani Kasım, herhalde o aralar Cumhuriyet Halk Partisi kongre yapacak. Ağzına geleni söyledi. Verdi, veriştirdi. Sen nasıl böyle konuşursun? Hangi çağda yaşıyoruz? Taliban zihniyetinde misin sen, dedi. Ne? Taliban zihniyeti. 16 sene önce. Taliban zihniyeti. Hani bugün deniyor ya. Dün Taliban bir açıklama yaptı. Dedi ki kız çocuklarının eğitimi konusunda kararı ulema verecek. Hatırlıyor musunuz? Bu yeni bir şey değil ki. Bizde 2005'te kullanıldı bu. Size başka bir şey daha göstereceğim. Dava dava dedikleri, hepsinin dava diye anlattıkları hikaye yalan diyorum ya. Boş anlatmıyorum bunu. Bazısını size örnekleriyle anlatıyorum, gösteriyorum. Bak böyle oldu bu iş. Ben oradaydım diyorum. Ben oradaydım. Yaşanırken gördüm bunu. Yaşanmasının perde arkasını biliyorum. Hakikaten 6 senedir yüzünüzü yere eğdirmediysem, çok şükür, kendi yüzümü de yere eğdirmediysem, sadece bunu anlattığım için. Ben bildiğimi anlatıyorum. Bilmediğimle ilgili konuşmuyorum. Başbakanlığın, o dönemde Tayyip Erdoğan haliyle başbakan, basın müşaviri var. Basın müşaviri ama son derece kudretli bir arkadaş. Bugün çok demokrat. Bugün o günleri unutuyor. Davayı satanlardan. Davanın göbeğinden gelmiş, davayı satanlardan bir tanesi. Başbakanlık sözcüsü Akif Bekir, haberi Hürriyet gazetesinden okuyorum bu arada. Dikkatinizi çekerim. Hani bu böyle oturtulup birilerinin sonradan kurguladığı bilmem ne TV'nin arşivine alınmış bir haber falan değil. 6 Kasım 2005 tarihinde, 16 Kasım mıydı? 16 Kasım 2005 tarihinde, zaten 15'inde çıkıyor karar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde. Başbakanlık sözcüsü Akif Bekir yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, lütfen dikkatli dinleyin. Davayı satan kim? Dava mava yok ortada. Sizin istediğiniz gibi evirip çevirdiğiniz, bu ülkeye dava diye sokuşturduğunuz kendi çıkarlarınız var sadece. Dün Avrupa Hareketi Danimarka Şubesi'nin düzenlediği toplantıda AİHM'in başörtüsü kararına ilişkin yaptığı değerlendirmelerin bazı gazetelerde maksadı aşan bir şekilde haber ve yorumlara konu yapıldığının görüldüğünü söyledi. Yani... Ha, 19 Kasım 2005 miymiş? Hay sağ olun Yaprak Hanım, çok teşekkür ederim. Evet, yani şeyi hatırlıyorum çünkü. Baykal'ın üzerine söylediği lafı hatırlıyorum da tarih olarak hatırlama şansım yok. Öyle demek istemedi, daire başkanlığı çalışmaya başlıyor hemen. Akif Bekir bugün dünyanın en demokrat insanı. Hani ben konuştuğum zaman ben faşist oluyorum ya, onlar çok demokrat. Hepsi birbirinden pırlanta insanlar. Gerçekten. Yani aynı kafa, mesela Peri Doğunçek kafası gibi bir şey bu. Diyor ki kızların, kadınların özgürleşmesi Taliban hareketiyle olabilecek. Bunun arkasından gidenlere sormak lazım. Bunlar değil, o yani akli melekelerini tamamen yitirmiş durumda. Onu takip edene sormak lazım bugün. Akif Bekir devam ediyor. Bu yayın organları okunduğunda sanki Sayın Başbakan konunun AİHM'in görev alanına girmediğini, yapılan bir başvuruyla ilgili olarak karar alma ve söz söyleme yetkisinin bulunmadığını söylediği şeklinde bir izlenim oluşuyor. Bu izlenim gerçeği yansıtmıyor. Sayın Başbakan, AİHM'in uzmanlık gerektiren bir konuda bilirkişi görüşüne başvurma gereği duymadan karar oluşturmasını eleştiri konusu yapmıştır. Pardon, bilirkişi derken ulema işte. İşte Taliban da aynı şeyi söylüyor. Kızların, kız çocuklarının okumasına ulema karar verecek derken o da bilirkişi çıkartıyor. Bir farkı yok ki. Devam ediyor Akif Bekir. Dolayısıyla başörtüsü yasağı ile ilgili uygulama söz konusu olduğunda İslam dini bilginlerinden görüş istenmeden oluşturulacak kanaat ve görüşlerin eksik kalacağına işaret etmek istemiştir. 2005. Dün Taliban tarafından yapılan açıklamanın bugünün dünyanın en demokrat insanlarından o dönemin başbakanlık basın müşaviri Akif Bekir tarafından yorumlanmasını izlediniz. Çünkü Erdoğan bir gün önce Danimarka'da yaptığı toplantıda ve tesadüfe bak o bahçede Danimarka'da o açıklama yapılırken o bahçede yine bu kardeşin var. Bir okulun bahçesiydi orası, tam yerini hatırlamıyorum ama okulun bahçesi orada yine bu kardeşin var. Hani bana üfürme şansları yok. Herkese sallasın da ben oradaydım. Bu yapılıyor. Akif Bekir ulemayı burada bilirkişi olarak adlandırıyor. Tıpkı Taliban'ın yaptığı gibi. Bütün bunlar olurken yine aynı dönemde bir kitap çıktı ortaya. Bugün halihazırda bu partinin perde gerisindeki ideologlarından biri olan yaşıtız aşağı 3 aşağı 5 yukarı yaşıtız yanlış hatırlamıyorsam Yalçın'la Yalçın Akdoğan'la. Ben siyasalda okurken orada bir ya da iki devre altım muhtemelen iletişim fakültesinde okuyordu. Muhafazakar Demokrasi diye bir kitap yayınladı. Şimdi bu kitap 2004 tarihi atmışım ben bütün kitapları atarım genelde tarihi. Muhafazakar Demokrasi kitabının içinde deminden beri bu anlattıklarım var ya dava. Dava dava dedikleri, şekerdir yedikleri falan diye türkü olur bunda. Bak şimdi bunun içinde, demin hani şurada kurucular kurulu ilkelerinde okudum ya, partinin tüzüğünde okudum sana. İnsan hakları hikayesi var. Bu da muhafazakar demokrat bakış açısıyla, o zaman Yalçın Akdoğan'ın söylemiyle ortaya çıkan, biz muhafazakar demokratız kardeşim diye. Çünkü düşünsene hani Ahmet Hakan çıkmış, İran tipi demokrasi tartışılmış, siyasal İslamcılığın kanatları tartışılıyor. Dönmekten başı dönmüş milletin artık. Yalçın Akdoğan demiş ki bir dakika kardeşim, biz muhafazakar demokratız. Bunlarla bizim bir alakamız yok ki. Bak Akif Bekir'e hem muhafazakar, hem demokrat, hem ne kadar aydınlanmacı. Bak bana ne kadar faşistim mesela. Değil mi? Ulemaya sorun ya öyle demek ya öyle mi dedi o ya o bilir kişi anlamında. İnsan hakları bölümünde muhafazakar demokrasinin üfürmüyorum yani bak burada kitapta diyor ki her şeyden evvel temel hak ve özgürlükler alanında devletin yetkilerinin sınırlı olması gerekir. Öyle haklar ve kullanılması gereken özgürlükler vardır ki bunlar bütün kültürler, kutsal gelenekler ve dinler tarafından tartışma, oylama ve yasama konusu dışında tutulmuştur. Örneğin, dikkat, insanların yaşama, seyahat etme, iş ve eş seçme, düşünme, inanma, düşündüğünü ve inandığını ifade etme hakları temel haklar olarak kabul görmüştür. Şimdi bununla ilgili, bu kitapla ilgili olarak ben size başka bir şey daha göstereyim. Şimdi bu partinin aslında temel felsefesini yansıtan bir kitap bu. Nereden anlıyoruz? Çünkü parti kitabın sunuş yazısının altına bak burada ne koymuş? Ne yazıyor altında görüyor musunuz? Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı. Yani diyor ki, bu diyor, bu bizim felsefemiz zaten. Bazı şeylere karışılmayacak. Şimdi size soruyorum. Şu ana kadar anlattıklarımın içinde, lan biz bunları yaşamadık, Allah Allah ne zaman oldu bu dediğiniz şeyler var mı? Bunların hepsini söyleyerek geldi Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara. Ortada bir dava falan yok. Dava değil bu. Bu sadece bir şirket birlikteliği, bir çıkar bütünü. Ve bunları söyleyen parti, bunları söyleyen insanlar bugün ortalıkta yok. Hepsi bambaşka bir özgürlük tanımı yapıyor. Akif Bekir bambaşka bir yerde şu an. Demokrasi satıyor insanlara. Öyle iyiydi, böyle kötüydü falan filan anlatıyor. Ahmet Davutoğlu çıkıp diyor ki, evet diyor, damadını iktidara getirmekse ben o davayı sattım. Ya oradaydın zaten. Oradaydın sen. Ayrıca sen davayı falan satmadın. Sayın Davutoğlu siz böyle bir şey yapmadınız. Sizi herkesin gözünün önünde, üstelik çok aşağılayıcı bir şekilde kürsüye çıkartarak Binali Yıldırım'la değiştirdiler. Üstelik aynı Binali Yıldırım'ı ararken o dönemde de partide Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını yazan, onunla ilgili bütün bu tarz söylemleri hazırlayan insan dedi ki düşük profilli birini arıyoruz. Binali Yıldırım ben varım dedi. Sizi bir akademisyeni, bir hocayı şu kadar tuğla gibi bir kitap yazıp Türkiye'nin en derindeki yalnızlığını anlatan sizi kürsüde değiştirdiler. Siz sesinizi çıkartmadınız. Siz davayı falan satmış olamazsınız. Ama bu dava her neyse öyle bir şey yok da siz biliyordunuz. Hepiniz biliyordunuz. Bugün anlatıyor yani insanlar hikaye. Ben de onun için diyorum işte. Mesela en son çalışmasında Metropol Araştırma Şirketi'nin bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz de. Hem protesto edenler hem fikrim yok diyenleri topladığında %14 ediyor. Ve ben buna deliriyorum. Gerçekten deliriyorum. Senin nasıl fikrin olmaz kardeşim? Sen neyi protesto ediyorsun? Kafa mı yapıyorsun diye. Oysa bugün önümüzdeki örneklerin tamamı bize sokuşturulmaya çalışılan, aslında dava olarak anlatılan ve sinsi bir tezgah halinde bugüne kadar ilerleyen böyle bir oluşum. Hepsi bu. Hiçbiri farklı değil ki. Çünkü iktidar gücünü kullanırken hiçbiri ayrılmayı falan düşünmedi. Nereden biliyorum? Dedim ya size yayının sonunda bir fotoğraf daha göstereceğim. Alıcıların ayarıyla lütfen oynamayın çünkü burada başka bir yumurta durumu var. Bakın, şimdi burada sağ taraftaki genç delikanlıyı tanıyorsunuz. Ali Babacan adı. 2004 yılında meclisin şeref salonunun çıkışı. Sol taraftaki yumurta benim. NTV mikrofonu var elimde sürekli olduğu gibi. Ve o mikrofonla birlikte soru soruluyor kendisine. Ali Babacan muhtemelen bugünden çok daha farklı olarak o gün bir başarı hikayesi anlatıyor bize. Diyor ki öyle uçtuk, böyle kaçtık. Orası sevdi, burası tuttu. Herkes bize hayran. Bayılıyorlar. Zaten Akif Bekir aynı dönemde çıkıp açıklama yapıyor. Diyor ki Erdoğan'ın ulemaya soracak, sana mı soracak sözü bilirkişi anlamındadır. Ez cümle. Türkiye'de bugün dava olarak anlatılan hikaye var ya, çok büyük yalan. Gerçekten çok büyük yalan. Ortada bir dava falan yok. Hiç kimsede böyle bir dava yok. Bu dava, bahsi geçen dava, bir kuruluşun oluşumu ve Türkiye'yi sistematik bir şekilde kendi görüşüne yakınlaştırma çabası. 2005 yılında Erdoğan'ın bu çıkışını Taliban'a mı benzemek istiyorsun diye yorumlayan Deniz Baykal, bugün çıkıp bambaşka bir hikaye anlatıyor mesela. Dava denilen şey var ya, çok büyük yalan o ya. Çok büyük yalan. Ortada bir dava falan yok. Bugün anlatılan Yalçın Akdoğan'ın çıkarttığı muhafazakar demokratlar var ya, nerede onlar bilmiyorum. Ama biri davayı sattıysa eğer, davaya beraber başladığı arkadaşlarını tek tek doğrayanlardan başlamak lazım bence kim olduğunu bulmak için. Oradan geriye doğru gidersek çünkü çok acayip şeyler çıkacaktır diye düşünüyorum. Ortada dava mava yok çünkü. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Cuma için biraz böyle hani hem derdimizi anlatalım hem bir parça yüzümüzde gülümseme olsun diye yaptım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yaşadığımızı böyle anlatınca insanların daha rahat anladığına inanıyorum ben çünkü. Öbür türlü insanlara böyle sürekli ders verir gibi kafalarına vura vura abuk sabuk şeyler anlatmanın kimse için olumlu bir sonuç doğuracağına hiç inanmadım bugüne kadar. Bundan sonrasında da inanabileceğimi zannetmiyorum. Oysa diyorum ya, şurada anlatılanların hepsinde ben oradaydım ya. Ya kardeşim, herkese yalan söyle de bana söyleme bari. Bunlar olurken ben oradaydım çünkü. Bugün yayının resmi olarak kullandığım, sevgili Yılmaz'ın, Otis abinin yaptığı, o vinyette anlattığı gibi. Hani uçaktan atılanlar var ya, uçağın tekerine tutunamayanlar. O uçağın tekerine tutunamayanlar, bugünleri görmedikleri için, bugünlere inanmadıkları için öyle bir sıkıntı yaşayıp o ülkeden kaçmaya çalıştılar. Ama bizim kaçacak bir ülkemiz falan yok. Demokrasi böyle bir şey. Kalıp mücadele edeceğiz. Demokrasinin içinde tekrar kendi günlerimizi, bu yalanların anlatılmaya başladığı günleri geri almaya çalışacağız. Bunu yapabilmek için bir partiye bağlı olmanız, bir şeye inanmanız falan gerekmiyor. Geçin bunları. Bunlar hikaye. Yaşamınıza sahip çıkmanız gerekiyor sadece. Bu yayın sadece bunun için yapılıyor. Hayat hakkın mücadelen kadardır diyebilmek için. Ben ona inanıyorum. Sizlerin de ona inanması gerektiğini düşünüyorum. Ve derseniz ki eğer, ya bu yayın sürsün kardeşim. Çünkü bizim burada konuşulanlar, burada gelip konuştuklarımız başka hiçbir yerde konuşulmuyor. Bazıları, üstelik din adamları, araklıyorlar bu yayının içinden pek çok şeyi. Bazı siyasiler buradan araklıyor, basın toplantısı yapıyor falan da. Ama sonuçta burada konuşulanlar kadar net konuşulmuyor. Herkes karnından konuşuyor. Ya ben bu yayını destekleyeceğim de nasıl destekleyeceğimi bilmiyorum. Patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarınızla bu yayına destek olabilirsiniz. Bir, Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın ya da ünsalunlu.com.tr adresine tıklayın, benim internet siteme gelin. Orada abone ol diye kırmızı bir düğme göreceksiniz. Ona dokunun lütfen. Korkmayın, para pul istemeyecek sizden. Sadece ve sadece bir mail adresi isteyecek ve diyecek ki bu yayına abone olduysan, eğer beğendiysen bir de şu yukarı doğru baş parmak işaretini tıklar mısın? Çünkü onu yaptığınız zaman YouTube bu yayınları başkalarına da önerecek. Diyecek ki bak böyle bir şey izliyor insanlar. Bir bak istersen belki sen de sevebilirsin. Daha çoğalacağız. Bunun dışında ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereceğim. Ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar değişti ne bugünden sonra değişir. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz haftanın sonuna geldik artık. Pazartesi sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı orada konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, şahane, çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.